Ayrım 6, sayfa 94. 7. bölüm, kıpırtıya devam. O günden sonra 3 gün süreyle köy sakinleri vakitlerini sert tartışmalarla geçirdiler. Devlet adamı geçici bölge meclisinin seçilebilmesi için bütün yeteneğini ortaya koydu. Evet, Dolnikar gene o eski lokomotif Dolnikar halini bulmuş, bütün köyü peşinden sürüklemeye yeterli dirik gücüne yeniden kavuşmuştu. Enerji ve neşesini yeniden kazanmasının bir nedeni de Malka ile buluşacağı gecelerde balkondan inmek için yeni bir yöntem geliştirmiş olmasıydı. İkinci buluşmanın birincisinden tek farkı bu kez Malka'nın üşümemek için kalın giysiler giymesi ve yünleriyle şişlerini getirip yeşil bir kazak örmeye başlaması olmuştu. Erken kalkan bir köylünün sesi Malka'yı uyandırıp çardaktan alelacele kaçtıkları sırada Dolnikar 43 yaşına gelmiş ve Şimşon Groides'in karşı koymasına rağmen partinin genel sekreter yardımcılığına getirilmişti. Başına gelen türlü çeşitli olaylar, Dolniker'in köylünün arzuları yüksek teşkilatının kurulması yolundaki çalışmalarını kesinlikle etkilemedi.
Esasen meclis azalarının sadece ikimiz tarafından seçilmesi kanuna muvafık bir teşebbüs değildir, dedi Dolniker sekreterine. Ama asgari siyasi tecrübeden mahrum bu çiftçilere de itimat edemeyiz.
Zeev kendisinin de yaşamında ilk kez köy meclisi seçtiğini ima etmesi karşısında Dolnikar hemen sözünü keserek işin ne kadar kolay olduğuna kendisinin de şaşacağını, bütün çalışmanın köy halkını siyasal eğilimlerine göre bölüp taraftarları saptamaktan ibaret olduğunu anlattı. Bu ideolojik izahtan sonra ikisi baş başa verip çiftçileri tek tek gözden geçirmeye başladılar. 3 saat süren yorucu toplumsal çalışmadan sonra kan, ter ve düş kırıklığı içinde durdular.
''Ya Rabbim!'' diye haykırdı Dolnikar. ''Aralarında en ufak bir fark yok, hepsi birbirine benziyor.''
''Evet'' dedi sekreteri. ''Bunların tümü Rusinskolu ana babadan doğma, kimyon yetiştiren, hayvancılıkla uğraşan siyah giyimli çiftçiler.''
''Bir şablondan çıkmış gibi.'' diye yakındı devlet adamı. ''Siyasi geriliğin son raddesi.''
Bak Dolnikar, aslında her toplumcu partinin son amacı insanlar arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaktır, değil mi?
''Pek tabii, son amaç budur. Ama bu zavallı köy öylesine iptidai ki ortadan kaldırılması lazım gelen farklar bile daha belirmemiş. Bu yer daha bütün proseslerin başında bulunuyor.''
Yeniden işe koyulup çiftçilik dışında yan işleri olan köylüleri en küçük özelliklerine dek incelediler. Dolnikar Berber'in iktidar partisinin çekirdeğini oluşturduğu kanısındaydı. Kundura tamircisi de etkin ve saldırgan muhalefetin temsilcisiydi.
''Hayır, doğru değil.'' diye alaylı alaylı konuştu sekreter. ''Kunduracı sakalını kendi tıraş ediyor.''
''İyi ya.'' diye cevap verdi Dolnikar. ''Onu küçük sanayinin temsilcisi olarak kabul edelim. Kim var başka?''
Sekreter köyün aydın sınıfının temsilcisi olarak veterineri önerdi. Ama Frankfurtlu gözlükçü olayını bir an olsun unutmamış olan Dolnikar, Hermann Spiegel'in ilerlemesine engel olmak istedi.
''O ancak hayvanların delegesi olabilir. Elipas Hermanoviç'i ona tercih ederim. Daha çok itimada şayan bir şahıs.''
Ama fazlaca salak diye görüşünü ortaya attı Zeev. Daha birkaç gün önce benim önümde mühendis beyin dediklerinden bir şey anlamadığını açığa vurdu.
Hiç olmasa sen bana mühendis deme dostum, sinirleniyorum.
Lokantacının dediklerini tekrarladım sadece. Elipaz her şeye rağmen Dolniker'in oy birliğiyle tarafsız orta sınıfın temsilcisi olarak meclis üyeliğine seçildi. Devlet adamı dinsel inancın her yerde önemli bir unsur olduğunu ileri sürerek Celebi de aday gösterdi. Sekreter Dolniker'in bu önerisine karşı alaylı bir tavırla köyde bir tek dindar kulun bulunmadığı gerçeğini dikkati çekmek ihtiyatsızlığında bulundu. Bu sözler Dolniker'in tepesine attırdı.
''Bu aptal tebessümü dudaklarından sil lütfen. Din adamlarına metelik vermeyen bir insan olduğumu, domuz eti yediğimi ve gençliğimde bana öğretilenlerin hiçbirine kulak asmadığımı bilirsin. Ama şerefli bir Yahudi olarak haham başılıkça tayin edilen Yahudi bir celep hakkında böyle sözlerin sarf edilmesine tahammül edemeyeceğimi bilmelisin.''
''Özür dilerim Dolnikar.''
Özürün reddedilmiştir dostum. Bu iptidai din düşmanlığı, dinimizin ana nevi kıymetlerine karşı beslenen bu manasız kini, dinsiz ama milliyetçi bir vatandaş olarak takbih ediyorum.
Sekreter ses çıkarmadı. Boğazı saran damakların şiştiği o tehlikeli anın yaklaştığının farkındaydı. Dorniker'in öfkesi geçtikçe sonra Zev meclis seçiminin başarıyla tamamlandığını hatırlattı. Artık Kimyon köyden ayrılmak üzere eşyalarını toplamaya başlayabilirlerdi. Zev'in içindeki umutlar tümden kaybolmamıştı henüz.
"Bizim güvercin kooperatif merkezine varmıştır," dedi.
"Dor hele," dedi Dorniker. "Bu kullanılmış güvercinler fazla dayanıklı olmuyorlar. 50-60 kilometre uçtuktan sonra taş gibi yere çakıldıklarını sen de biliyorsun."
Devlet adamı kaşlarını çatarak devam etti.
"Burada kaldığımız müddetçe köyün menfaatine çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi eline kalem kağıt al, ilgili taraflara birer mektup yaz. Hazır mısın?"
"Sayın Bay, Kimyonköy, Yukarı Galil'in doğu yöresi sakinlerinin şahsınızı geçici köy meclisi azalığına seçtiklerini bildirmekle şeref duyarım. Bu meyanda geçici meclisin çarşamba günü saat 3.30'da aşevi salonlarında yapılacak gizli celsesinde bulunmanızı rica ederiz. Gündem: 1. Köyün belediye organlarının seçimi. 2. Belediye organlarının köyün muhtarlık meselesiyle ilgili görüşünün tespiti. İş bu vesika gizlidir. Lütfen tam zamanında geliniz. Siyah takım elbise ile gelinmesi tercih konusudur."
Nasıl olsa bütün giysileri siyah diye kesti Zev Dolniker'in sözünü. Ama devlet adamı sekreterini duymamazlıktan gelerek devam etti.
"Tarih ve imza."
"Pekala," dedi sekreter ve yazıyı şöyle tamamladı. "Mühendislik Dairesi Müdürlüğü."
"Daha bitmedi," dedi Dorniker. "Meclisin 4 azadan ibaret kalması iyi değil. Çift sayıların tehlikeli olduğu bilinen bir hakikattir. Bir muvazene faktörüne ihtiyacımız var."
"Arabacıyı alsak?"
"Arabacı serbest meslek erbabı sınıfına giriyor. Kendi hesabına çalışan bir müteahhit de diyebiliriz. Aradığımız muvazeneyi ancak bir komünist ya da aşırı solcu bir eleman temin edebilir. Bu köyde sömürülen bir insan, maaşlı bir işçi yok mu?"
"Bildiğim kadarıyla bir ben varım."
"Olmaz Zev, köy meclisine bakıcımı yollayamam."
"Ben senin sekreterinim Dorniker."
"Pek tabii, aksini söyleyen mi var? Ama dur, kundura atölyesindeki ihtiyar aradığımız komünist olabilir."
"Nasıl istersen Dorniker," diye cevap verdi sekreter. "Ben gidip valizleri hazırlayayım."
Dorniker kundura atölyesine bir göz atıp içinde yalnız ihtiyarın bulunduğundan emin olduktan sonra içeri girdi. Dorniker dişleri tamamen dökülmüş, ağzında bir düzine kadar çivi bulunan soluk yüzlü ihtiyarı acı içinde süzdü.
"Kunduracının babası olacak yaşta bir insan," diye düşündü. Ama patronunun gözüne girmek için güneşin doğuşundan batışına kadar süren sömürüye gık bile demiyor.
"İyi günler arkadaşlar," diye selamladı Dorniker işçiyi ve diplomatik bir dil kullanmaya dikkat ederek "benim ayakkabılarım hazır mı?" diye sordu. "Hayır," diye cevap verdi ihtiyar ıslık gibi sesiyle. "Çünkü mühendis bey ayakkabılarını henüz getirmedi."
"Tabii ki getirmedi. Fiyat konusunda henüz anlaşmadık."
"Bunu Tsemah'la görüşün lütfen."
"Hayır arkadaşlar, bu seni de ilgilendiren bir meseledir."
"Neden?" Safça sorulan bu soru üzerine Dorniker bu örgütlenmemiş işçiyle başlattığı diyaloğu sürdürmeye ve derinleştirmeye karar verdi.
"Normal bir ayakkabı tamiri için ne kadar alıyorsunuz?"
"Aşağı yukarı 30 kuruş lütfen."
"Bir iş gününde ortalama kaç tane ayakkabı tamir ediyorsunuz?"
3 tane kadar."
"Bu da bir günde 1 liralık gelir demektir. Ayda 25 gün çalıştığına göre bu müddet zarfında 25 lira kâr ediyorsunuz demektir, değil mi?"
"Vallahi bilmem."
"Aylık ücretin ne kadar?"
"Vallahi bilmiyorum."
"40 lira alıyor musun?"
"Alıyorum."
"Çok güzel," diye haykırdı Dorniker. "Peki aradaki farkı kim cebe indiriyor ha?"
"Vallahi bilmiyorum."
"İşin can alıcı noktası da bu arkadaşlar. Sınıf farkının şuurunda olmadığınız için bu sömürüye dur demenin mümkün olduğunu aklınıza bile getirmiyorsunuz.
Tabii sonra bir gün birdenbire uyanıyorsunuz, bakıyorsunuz ki yıllar geçmiş. Dişleriniz yaprak gibi dökülmüş ve çivileri ağzınızda tutmaya bile gücünüz kalmamış. Sonra hepiniz kapıma gelip Dolniker, Dolniker diye şikayet eder ağlarsınız ama artık çok geçtir.
Ama mühendis bey diye fısıldadı yaşlı adam konuğundan biraz uzaklaşarak. Ayakkabılarınızı daha getirmediniz.
Dolniker'in eli Demokles'in kılıcı gibi adamın tepesinde dönüyordu.
Bugün kuvvetini kaybetmiş bir insansın arkadaşlar diye kürkledi. İş gününün daha kısa olması lazımdır. Bu senin hakkındır. Günde kaç saat çalışıyorsun?
İstediğim kadar.
Çok, pek çok. Kunduracı senin gibi bir işçinin mesuliyet hissini sömürüyor. Vicdanının seni elin çekiş tuttukça çalışmaya mecbur edeceğini biliyor. Sonunda eline ne geçer? Öksürmeye başlarsın, verem vücudunu sarar ve nihayet sefaletin ta dibine batarsın. Hayır arkadaşlar, istediğin kadar çalışmaya razı olmadığını Tisemah Gorviç'e münasip bir lisanla anlatmalısın. Bugünden tezi yok arkadaşlar, bir saat eksik çalışacaksın. Kunduracı isteklerini reddederse de strike.
Dipnot, strike İngilizce grev anlamına gelir. Kaynak eserde aynı biçimde geçmektedir. Çevirenin notu.
Evet, yani demek hemen strike mühendis bey.
Dolniker hırsından çatlayacak kerteye gelmişti. Çünkü işçinin sorunun temeline henüz inmediğini hissediyordu.
Bak, strike grev gibi bir şeydir diye anlattı öfkeyle. Şu çivileri lütfen ağzından çıkar. Yutmaz mısın sen bunları?
İşimde rahatsız ederlerse yutabilirim mühendis bey.
Netice olarak arkadaşlar, meselenin esası itibarıyla demek istiyorum ki,
en son ne söylediğimi hatırlatır mısın?
Arkadaşlar, lütfen ikide bir de sözümü kesmeyin.
En son çivilerden söz ettiniz.
Evet, Gorviç tarladan döndüğünde karşısına dikil ve Tisemah Gorviç, bugünden tezi yok, bir saat eksik çalışacağım de. Bütün mesuliyet bana ait.
Tanrım, sen bana yardım et.
Korkmayın arkadaşlar, Tisemah Gorviç'in sana ihtiyacı var. Tisemah Gorviç seni elinden kaçırmak istemez. O sana yarım saat diyecek, sen üç çeyreğe ineceksin ve bundan aşağısını katiyen kabul etmeyeceksin. En fazla 10 dakika daha inmeye razı olursun. Kati red cevabı alırsan strike. Arkadaşlar, teşkilatlanmalısınız. Kenara birkaç kuruş ayırıp bir grev fonu meydana getirirsin. Böylelikle bu kapitaliste karşı her an hazırlıklı olursun. Bu da sana güven ilave eder. Beni anlıyor musun?
Anlıyorum, anlıyorum diyerek başını salladı yaşlı adam. Dolniker'den iyice uzaklaşmış, sırtını duvara dayamıştı. Mühendis bey, siz şimdi evinize gidin, içiniz rahat olsun. Ben sonra bu işleri hallederim.
Hayır arkadaşlar diye haykırdı Dolniker. Şimdi açıklamakta bir mahzur kalmadı. Seni köy meclisine sokmak istiyorum. Dolniker boş taburelerden birine yerleşti. Bu bir imtihandı arkadaşlar.
Yaşlı adam omuzlarını silkti ve işine döndü. Arada bir kaygı ile Dolniker'e bakıyordu. Kundura tamircisi dükkana gelene dek, yani akşama kadar bir kelime konuşmadılar. Tisemah dükkana girince Dolniker'i başı ile selamladı ve önlüğünü giyip işinin başına geçti.
Şimdi, dedi Dolniker, kararsızlık içindeki işçiye, bütün mesuliyet bana ait.
Yaşlı adam, nedir bu başıma gelenler der gibi başını sallayarak Gorviç'e doğru yavaş adımlarla ilerledi.
Baktı Semah dedi. Nasıl özür dileyeceğini bilemeyenlere özgü bir rahatsızlığın içinde olduğu belliydi. Mühendis bey, bugün bir saat eksik çalışmamı istiyor.
Pek tabii olur dedi kundura tamircisi. Bugün nasıl olsa fazla iş yok.
Dolniker yerinden fırladı. Boyun damarları yine belirmeye başlamıştı.
Hayır diye bağırdı. Yalnız bugün değil. Bugünden itibaren her gün.
Kundura tamircisi şaşkınlıkla Dolniker'e baktı.
Mühendis bey dedi, babamın canı istediği gibi çalıştığını biliyorum. İkide bir bana bu atölyenin ona ait olduğunu hatırlatmanıza gerek yok.
Dolniker nezle olmuş ve bu nedenle son zamanlarda çardağın altındaki buluşmalara geçici olarak ara vermek zorunda kalmıştı. Ama bu nezle durmadan hapşıran devlet adamını büyük bir felaketten kurtardı dense yeridir. Yani başka bir deyişle nezle olmasaydı, Elipaz Hermanoviç çarşamba günü sabaha karşı onu yatağında bulamayacaktı.
Kim o diye yerinden fırladı devlet adamı. Beni kim rahatsız ediyor?
Ben diye cevap verdi Elip Az'ın sesi. Lütfen kalkın mühendis bey. Her şey istediğiniz gibi hazır. Meclis sizi bekliyor.
Ne diye aykırdı Dolniker. Ama ben size 3:30'da toplanın dedim.
Tamam saat 3:30. Devlet adamı başının döndüğünü hissetti.
Tanrım sen bana sabır ver diye mırıldandı. Gecenin 3:30'da toplantı olur mu yahu?
Gece değil sabah diye düzeltti Elip Az. Kusura bakmayın mühendis bey ama gizli mektupta öğleden sonrayı kastettiğiniz yazılı değildi.
Neyse diyerek çekti başına yorganı Dolniker. Gelenlere yaptıkları hatayı izah et lütfen.
İmkansız mühendis bey, bütün köy aşağıda bekliyor.
Bu durum ancak Dolniker'i şaşırtabilirdi. Bakıcısı tarafından tek tek elden dağıtılan gizli mektuplar birkaç saat içinde köye dağılmış, fısıltı dalgaları her yanı sarmıştı. Köy sakinlerinin büyük çoğunluğu mühendislik dairesi müdürlüğünün atılımını olumlu karşılamışlar, berber ile kundura tamircisinin belediye yönden boy ölçüşmeleri düşüncesini desteklemişlerdi. Köylülerin şaşkınlığı aslında mühendis beyinkinden az değildi. Onlar da kentten gelen yabancının köyün doğal yasalarına bu denli çabuk alışacağını düşünmemişlerdi. Üstelik bu iş için sabah saatini seçmiş ve herkese tarladaki işlerine zamanında gitme olanağı vermiş olması köy sakinlerine ayrıca hoşnut etmişti. Konunun gizliliği köy halkının aş evinde toplanmasını önlememişti. Hatta köylülerin bir bölümü toplantının başlamasından çok önce aş evine gidip yer tutmuşlardı. Güreşin sonucu konusunda herkes aynı düşüncede değildi. Bazıları kundura tamircisinin daha uzun boylu olduğunu söylerken, bazıları sakatlığına dikkati çekerek berberin belediye organlarının daha dayanıklı olduğunu savunuyorlardı. Aş evini aydınlatan bir düzine kadar petrol lambasının ışığı, olayı pencerenin dışından izleyenlerin bile gözlerini kamaştırıyordu. Elip Az Harmanoviç ve karısı mühendis beyin isteği üzerine salonun bir yanına birkaç sandık dizmişler ve bu geçici iskele üzerine köyün nikah masasını yerleştirmişlerdi. Masanın üzerinde kundura atölyesinin armağanı bir çekiç ile karanfil dolu bir vazo duruyordu. Duvarlara krilik harflerle mühendis beyin sloganı yazılmıştı. İdarede ustalık, Zvi Grinchman, mekanizmanın temeli. Bu müjde halk arasında tartışmalara yol açmıştı. Bunun nedeni de köyde bu isimde bir adam bulunmadığı halde Zvi Grinchman'ın neden mekanizmanın temeli olduğunun iyice anlaşılmamış olmasıydı. Açıklık kazanmayan bir başka noktada hangi mekanizmadan söz edildiğiydi. Adaylar arka arkaya aş evine girdiler. Karşılama töreni pek parlak oldu. Önce topal kunduracı geldi. Bayramlara sakladığı siyah takımını giymişti. Peşinden sürükleyerek getirdiği üstü başı perişan bir adam en yakın masaya çökerek anında uykuya daldı. Orada bulunanlar mühendisin bakıcısını kulaklarının birinden sarkan gözlüklerden ve koltuğunun altında tuttuğu sarı çantadan tanımışlardı. Arkadan kafasına sırma işlemeli kocaman bir takke geçirmiş olan Celep göründü. Öğretmenlerinin de orada bulunmasına sevinen köyün çocukları köyün bil fiil hahamını coşkuyla karşıladılar. Celep'ten sonra salona kısa boylu, ağır yürüyen bir adam girdi. Bu köyün mezarcısı Afar Kiş idi. Afar Kiş köylülerin şaşkın bakışları arasında salondaki yerini aldı. Dolniker Kundura Tamirhanesi'nde başarısızlıkla sonuçlanan atılımından sonra araştırmalarını sürdürmüş ve sefalet içinde yüzen mezarcıyı bulmuştu. Afar Kiş aslında terziydi ama yıllarca gelmeye niyetli olmayan müşterileri bekledikten sonra düğünlerde amatör palyaçoluk yapmaya başlamış ve sonunda yaşamını mezarcılıktan kazanmak zorunda kalmıştı. Afar Kiş'in son mesleği göz önünde tutulursa karşılaşmayı sabırsızlıkla bekleyen halkın coşkusunu anlamak zor değildi. Aş evine en son girenler berber ve eşi oldu. Davetiyeler tek kişilik olmakla birlikte berberin karısı bakıcılık görevine atandığından toplantıya katılma hakkını kazanmıştı. Meclis üyeleri neler olacağı konusunda en ufak bir fikirleri olmadığı halde yerlerine oturup masanın altında dolaşan kedileri okşamakla geçirmeye başladılar. Mühendisi sürükleye sürükleye salona indiren Elip Az göründüğünde salondakiler rahat bir nefes aldılar.
Dolniker sendeleyerek merdivenleri indi. Uykusundan alınmış olmasının verdiği rahatsızlık dışında nezlesi de azmıştı. Üstelik gözünün altındaki torbacıklar görmesini önleyecek biçimde şişmişti. Devlet adamı ayakta durabilmek için insanüstü çaba sarf ediyordu. Bu durumda onu avunduran tek şey sekreterinin de sandalyesine ölü gibi yığılmış olmasıydı. Dolniker ile Z evin arası birkaç gündür açıktı. Devlet adamı sağ kolu olan sekreterine, kundura tamirhanesinin karanlığına gömülü çalışan o yaşlı adamın aslında müessesenin sahibi olduğunu bilip bilmediğini sormuş. Z evde, "Tabii ki biliyorum, kunduracının evinde oturduğumu unutuyorsun," diye cevap vermişti.
"Öyleyse neden bana söylemedin? Mahzuru yoksa söyler misin lütfen?" diye sormuştu Dolniker.
Sekreteri de şu cevabı vermişti. "Sormadın ki." Dolniker intikam alırcasına uyuklayan sekreterini şiddetle sarstı. "Bırak da uyuyayım," diye yalvardı sekreter. "Ne olursun onlara söyle, öğleden sonra gelsinler."
"İmkansız dostum," diyerek zevkle okşadı burnunu Dolniker. "Onları bu saatte davet ettim."
"Bu saatte mi? Gerçekten gecenin 3:30 mu demek istemiştin mektupta?"
"Gecenin değil tembel dostum, sabahın," diye alay etti Dolniker. "Lütfen şöyle bir silkin, uyan ki protokol müdürü vazifeni layıkı ile ifa et."
"Allah kahretsin, nemize gerek bütün bunlar?"
"Madem ki yapıcı teşebbüslerden nefret ediyorsun," diye devam etti devlet adamı soğuk bir tavırla, "seni müzakerelere iştirak etme vazifesinden affediyorum. Burada yapmam lazım gelen tek şey protokolün gerektiği gibi işlemesini temin etmektir. O kadar. Hey arkadaşlar, burada neler oluyor bakalım?"
Bu bir bakıma tarihe geçecek olan haykırış, savaş naraları atarak yerlerde yuvarlanan Tsemen Gorviç ile Zalman Hasidov'a yönelmişti. Olay sanki doğalmış gibi meydana gelmişti. Mühendisin bakıcısıyla yaptığı özel görüşmenin değerli zaman kaybına yol açtığı sonucuna varan kundura tamircisi ceketini çıkarıp berbere yaklaşmış ve "Hazır mısın?" diye sormuştu. Hasidov bir söz söylemeden soyunmuş, iki taraf göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir süre içinde birbirine girerek zorlu bir güreşe tutuşmuştu. Daha çevik olan berber Gorviç'in yakasına yapışmayı başarmıştı ama kundura tamircisi de topal ayağıyla karnına şiddetle bir tekme yapıştırmıştı. Aşevinin dışında toplanan köy halkı burunları camlara yapışık olayı coşku içinde izliyordu. Herkes bir ara kundura tamircisinin zorlu uğraşı kendinden yana çevirdiğini sanmıştı. Gerçekten de Gorviç berberin kafasını iki koluyla kavramaya başlamıştı. Ama Hasidov son anda masanın ayağına yapışmayı başarmıştı. Her yanı gıcırdayan eski masa güreşçilerle birlikte bir o yana bir bu yana kayıyordu. O sırada nikah masasının yanında ayakta duran Dolniker'in yüzü pancar gibi kızarmıştı. Boğazından hayvan hırıltılarına benzer sesler çıkıyordu. Kendinde bağıracak gücü bulamayan devlet adamı çekici kaptığı gibi var gücüyle masaya indirmeye başladı. Ancak dışarıda toplanan halkın tezahüratı çekicin gürültüsünü bastırıyordu.
"Kafasını tısama, kafasını bırakma, dişini dişine geçir Zalman!"
Kuşkusuz tezahürata en çok gereksinimi olan Zalman idi. Çünkü kundura tamircisi onu karın üstü yere yatırmış, sırtına çıkmış, kafasına yumruk üstüne yumruk yağdırıyordu. Mücadelenin bu aşamasında salonu dolduran gürültü içinden o ana dek yerinden oynamamış olan Z evin tiz sesi duyuldu. Sekreter histerik bir neşeyle yabancı kahkahalar atıyor, iskemlesinin üzerinde kıvranıyordu. Bu arada berber kundura tamircisinin belediye organlarından kurtulmayı başarmıştı. Güreşin eşit koşullar altında süreceğini anlayan terzi ortaya atılarak masaları kenara çekip yer açmaya çalışıyordu. Tam o anda Dolniker'in boğazından çıkan hırıltılar kesildi ve bu anlaşılmaz görüntü karşısında tutulan dili çözülüverdi.
"Deli herif, ne yapıyorsun orada?"
"Yer açıyorum," diye cevap verdi Afarkiş. O sırada nikah masasının ince tahtası Dolniker'in çekiç darbelerine daha fazla dayanamayarak kırıldı. Masanın çökmesi güreşen tarafları bir an durdurdu. Dolniker bu kısa arayı fırsat bilerek masadan arta kalan parçaların üstüne fırladı.
"Gangsterler güruhu," diye kükreyerek araya girdi.
Ama berber ile kundura tamircisi her türlü denetimin dışında aralarında Dolniker olduğu halde yeniden birbirlerine girdiler.
Dolniker ağa takılmış balık gibi çırpınırken Uğraş'ın en civcivli bir anında bilemeyerek kaçışan kedilerin birinin kuyruğuna bastı. Acı içinde fırlayan hayvanın canhıraş miyavlamaları güreşçileri kendilerine getirdi. Dolniker üstü başı toz içinde yere oturdu. "Yeter!" diye tısladı tanınmaz bir sesle. "Yeter katiller, çıldırmış vahşi hayvanlar. Hepiniz, hepiniz tek tek hayvansınız. Yeter aşağılık bıçkınlar, yeter diyorum. Zev!" diye çağırdı olaylara tepki göstermeksizin oturan baş yazmanına. "Neden tedbir almıyorsun odun kafalı herif? Beni gözünün önünde tartaklıyorlar."
"Mühendis bey, bana görüşmelere katılmamayı emretmiştiniz," diye cevap verdi sekreter. "Görevim protokolün gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktır. O kadar."